أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين 164. حديث إن حسن الظن من حسن العبادة Olayların hoş yanlarını görüp İnsanlar hakkında güzel düşünerek üstün zanda bulunmak, ibadetin yani Allah'a kulluğun güzelliğindendir. Kur'an-ı Kerim'de zan kelimesi farklı yerlerde 3 ayrı anlamda karşımıza çıkar. Bir anlamıyla zan, iman demektir. Kıyamet günü, kitabını sağından alıp, hey bakın, işte kitabım okuyun, diye sevinçle insanlara bunu duyuran kişi, diyecektir ki, inni zanentu enni mülâkın hisâbiye. Ben zaten böyle inanıyordum anlamına, ben bunu böyle zannediyordum diyecektir. Diğer tarafta, gerçek adına, insan adına, değer adına hiçbir şey ifade etmeyen, sadece insanların, hani öyle zannettiklerinden dolayı ortaya konulan sözler vardır. Bunlarla ilgili Necm suresinde şöyle bir ayet görüyoruz. وَمَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ Onlar bu işi bilerek yapmıyorlar. Bu konuda onların bir bilgileri yok. İn yettebi'ûne illâ zan, sadece zan peşindeler, zannediyorlar, öyle geliyor onlara, ondan böyle söylüyorlar, ondan böyle yapıyorlar. Tanrılar adına, melekler adına, evren adına, değer sistemleri adına, yargı adına bir sözleri varsa, bu zanna tabi olduklarının ürünüdür. Ama iyi bilin ki, ve inne zanne la yuğni minel hakkı şeya. Zan ise gerçekten hakikat adına hiçbir şey ifade etmez ki denilir. Bir de bu ikisi arasında Hucurat suresinden öğrendiğimiz Ya eyyühellezine amenu ictenibu kefiran minazzan inne ba'dazzanne ithmun ve la tecessesu ayetinde karşımıza çıkan zan vardır ki kimi yönüyle günahtır, yüktür, kimi şekliyle de güzelliktir. Sanki yaygın tabiriyle söylersek, hüsnü zan ya da suizandır. Evet, karşımızdaki ile ilgili kanaat demektir. Yani insanlar, iman adına ve boş söz adına zanlardan öte, bir de kanaat sahibidir ki, bu kesinlik arz etmiyorsa zan demektir. İşte kimi konularda olayların hoş yanlarını görüp insanlar hakkında güzel düşünmek yani hüsnü zanda bulunmak gerekir ki bu ibadetin güzelliği anlamına gelecektir. Mesela siz namaz kıldınız, yanınızdaki baktınız namaz kılmamıştı. Size öyle geldi ki o yanınızdaki adam öğle vaktinden ikindi vaktine kadar bir şeylerle meşgul oldu ve namaz kılmadı gibi. Evet, yanılmadınız, öyle biliyorsunuz fakat güzel zannedeceğiniz bir taraf vardır. Çünkü namazına, niyazına dikkat eden birisi biliyordunuz. Hani belki unutmuştur. Ya da saati kendisini aldatmış, sizin yanınıza öğleden önce geldiği halde namazını kılıp gelmiştir. Veya siz dalmış, gaflet etmiş, görmemiş olabilirsiniz. O da o arada kılmıştır. Veya bir benzeri güzel zan, onun hakkında güzel düşünmek. Veya evine aldığı bir eşya ile ilgili, çocuğuna söylediği bir sözle ilgili, ya da yürürken baktığı yerle ilgili dururken duruş ve vaziyetiyle ilgili sizin zannınız onun kulluğuna yönelik olabilir. Onun daha iyi Müslüman olmak için bir şeyler yaptığına zannınız olabilir. İşte bu sizin ibadetiniz anlamına gelecektir. Çünkü o da sizin kardeşiniz, siz de onun vücudunun parçası durumundasınız. Ama Hazreti Ali Efendimiz'den bir hüküm öğreniyoruz. Diyor ki o kerramallahu veçe, İslam'ın hayata hakim olmadığı toplumlarda asıl olan suizandır. Eyvah! Yoksa biz o dönemde mi yaşıyoruz diye başlamayın. Ben onu söylemek için demedim. Bu konuyu onun için açmadım. Ama birisiyle ticari münasebet içindesiniz. Birisi evinize geliyor ya da ziyaretinizden gidiyorken, eğer o sizin bildiğiniz bir Müslüman, yani hayatını düzenleyen kurallar İslam'sa, rahat edin. Canınızı sıkmayın. Çünkü hüsn-i zan asıldır ve siz onunla ilgili güzel düşünün. O hırsızlık etmeye, o cinayet sebebiyle size gelmeye teşebbüs eden birisi değil. Yani onun güzel düşünceleri vardır. En azından insandır ama yanlış yapsa da bir hata olarak kabullenecek ve düzeltecektir. Onun bir kötü derdi yoktur, bunu böyle bilin. Ama karşınızdakinin hayatına hakim kurallar İslam değilse, yani o Müslümanlığa göre yaşamak derdinde birisi değil, kendi kurallarını kendi kafasına göre belirliyor, Allah karışmaz gibi, peygamber karışmasın gibi yaşıyorsa, İşte onunla ilgili düşüncenizde asıl olan suizan olsun. Tabii, ya ihanet ederse, ya zalim olursa, ya haksızlık ederse, ya ne olur ne olmazsa, işte öyle davranın. Mesela, her türlü mal mülk alışverişlerinizde, evet asıl olan, eğer karşınızdaki kardeşiniz, vücudunuzun parçası, sizin biriniz, sizden biri yani eliniz ayağınız durumundaysa, tamam, ona baştan güveniniz var ve efendim verdim derse, baştan zaten vermiş kabul ediyorsanız, onun için yazmamış olabilirsiniz, not etmemiş olabilirsiniz ama siz de aynı durumda mısınız? Değilse Allah, hani Bakara suresinin 282. ayetinde borçlanmışsanız yazın demişti ya, ona aykırı hareket etmeyin. Ama ben zaten baştan ödemiş kabul ediyorum. Verdim kardeşime parayı, ben onu deftere yazmadım. Ama neden kardeşim? İyi de o verdiğim paranın onda birini bugün, onda birini gelecek ay, onda birini 10 ay sonra ödeyeceğine söz vermişti ya, ben onu şimdiden ödenmiş sayıyorum diyebiliyorsanız, elbette yazmazsanız yazmayın. Ama o ödedim dediğinde, ama ödememiştin, bak şu zaman şöyle, bu zaman da böyle olmuştu, ben ayaktaydım, sen oturuyordun diye itiraz edecekseniz, elbette şimdiden yazmak zorundasınız. 165. İnne husnel ahdi minel iman. Verilen sözü güzelce tutup vefalı olmak, imandan kaynaklanır. Yani bu imanın bir gereğidir. Husnel ahd. Ahde vefalı davranmak. Ahde güzelce dayanmak. Ahde güzelce vefalı olmak. Söz verdiniz, sözünüzü güzel tutuyorsunuz. Hani insan ya karşıdaki söz veriş modelinizde bir açık bırakmıştı. Siz ondan yararlanıyor ve karşıdakine haksızlık ediyorsunuz. O hakkını savunmaya başlayınca, ama şöyle dememiş miydin? Sen şu kelimeyi kullanmasaydın, ben de orada böyle davranma hakkını elde etmezdim diye haksızlığınıza kapı aralandı zannetmeyin. Güzel vefalı olun. Ahde vefayı güzel yapın. Çünkü biliyorsunuz, iman iddiasında olduğu halde bir kimse, eğer konuşunca yalan söylüyorsa, bir de verdiği sözü tutmuyorsa, iki, bir de emanete hıyanet ediyorsa, hani aleyhissalatü vesselam öyle buyuruyordu, bu tür insanların iman iddialarına bakmayın, onların inançlarına rağmen inançsızlıkları ihtimali de vardır. Bir işaret, bir alamet olarak değerlendirin. Bu bir nifak alametidir demiyor muydu? Öyleyse biz tam tersine ahde vefalı olmanın da güzelini yapalım. Yani her şeye rağmen ahde vefalı olmadan yana yol arayalım. İşte bu imandan kaynaklanır. İşte bu imanın gereğidir. İmandan dolayı yapılır ahde vefalı olmak. Israr ediyor, tekrar ediyorum bazen. Hani Müslüman kardeşliğin nazını kullanıyorum. İlk defa tanışsam da, o güne kadar görüşmesem de, ama hani Müslüman ya, onun kitabı da benimkinin aynısı, onun peygamberi de benim peygamberim, yani Allah'ın peygamberi ya, buldum bir kapı diye giriyorum içeriye. Hayır, sen kesinlikle, ama 10 günde bir meal, 10 günde Riyaz-ı Salih'in okumazsan, değilse yemek mi yedirecektin? Tamam, bir ayda 10 bin hadis, bir meal bitirmek zorundasın. Çünkü Allah için söyle, benim kardeşim, bana kardeşlik iddia eden sen, yani Müslüman kardeşim, Kur'an oku, sünnet oku denilince, hayır okumam ben derse, yemeğini yer miyim ben diye nazlanıyorum. Çaresiz suskun, cevabı sükût oluyor. Ben ısrar etmeye imkan bulmuşum, tekrar ediyorum. Sonunda, ama söz veremem, söz verirsem yapmak zorundayım diyor. Tam, işte tam aradığım cevap sanki, evet diyorum, söz veremezsin, söz verince yapmak zorundasın diyen sen, hiç mi düşünmedin, Allah'tan kork. Peki, Allah'a sözün yok mu senin? Yani diyor. Peki sen Allah'a şöyle mi söz verdin? Ya Rabbi, Müslüman olmaya olacağım elbet, kesinlikle tamam, o konuda itirazım yok. Ama ben senin kitabını okumadan, peygamberini bilmeden, öğrenmeden, peygamberinin sözlerini tanımadan Müslüman olmak istiyorum. Öyle mi söz verdin? Allah da böyle bir Müslümanlığa evet mi dedi de sen söz verirsem yaparım diye beni susturmaya çalışıyorsun. Senin zaten sözün var. Allah'a sözünü hatırlatıyorum. Bana değil ki söz, sen okumak zorundasın diyorum. Öyle değil mi? Bizim önce Allah'la bir ahdimiz var. Allah'a bir sözümüz var. Allah'a sen bizim Rabbimiz ve ilahımızsın. Biz sana kul köle olmak zorundayız. Bizim kulluğumuzu kabul buyur ya Rab diye bir anlaşma yapmadık mı? Bu kelimeyi cesaretle kullanmamı herhalde yadırgamadınız. Haydi birlikte hatırlayalım. Hani Kur'an'ın kalbi sure, özü ve özeti sure Yasin suresini sık okuduğunuzu zannediyorum. Ya da hep siz anlamadan mı okuyanlardandınız? Hani mezara giderdiniz, babanız ya da anneniz mi, o en sevdiğiniz kimdi, mezarını ziyaret edecek kadar kendinize yakın bildiğiniz, onun mezarının başında, oraya kadar giden, yanınıza götürdüğünüz siz, işte o Yasin-i Şerif suresini açıp okumaya başladığınızda, demek ısrarla anlamayayım, anlarsam bana, mezarın başından ayrıldıktan sonra bir şeyler diyecek galiba diye mi korkuyordunuz? Zaten sadece mezar başında okuduğunuzdan işkillenmiştim doğrusu. Hani onu evde de okusaydınız? Annenizin yanında, annenize okumanız için illaki ölmeniz, sizin annenize Yasin okumanız için illaki annenizin ölmesi mi gerekir? Allah aşkına, ayıp olmuyor mu? Yani demek anneniz hayatta, başınızın ucunda ya da başınızın altında bazen hani dizine yatmışsınız, siz orada annenizi kendisine Yasin okunmaya layık görmüyorsunuz ve öldükten sonra okuyacaksınız öyle mi? Peki eşiniz, oğlunuz, kızınız, kocanız, karınız adına yani siz onların Yasin duymasını istemiyor musunuz? Evet, bundan sonra hayatta olanlara okuyun ama ölüler adına bir ölüm atmosferinde, yani siz öldükten sonra başınıza gelecekleri düşünerek ya da yakınlarınızın ölümünü, henüz onlar hayattayken düşünüp okuyacaksınız. O ayrı bir konu ama ben evde, çarşıda, pazarda, neredeyseniz orada okuyacağınız Yasin'den söz ediyorum. Demiyor mu Allah orada bize? Elem ahed ileyküm ya beni Adem. Hatırladınız, hatta bunca yıldır okuya okuya Neredeyse ezbere okumaya başlamıştınız. Evet, işte bu ayet Yasin'deydi. Ve ne diyordu Allah? Bundan sonra ne dediğini anlayarak okuyacaksınız inşallah. Sadece Yasin'in mi? Olur mu öyle şey? Her bir zaman, her bir seferinde Kur'an'ı elinize aldığınızda Yasin'i anlayarak okumaya başlayıp sonra nereye okumuşsanız oranda mealini okuyacaktınız. Evet, gerçekten güzel olacaktı. Ne diyor Allah Yasin'de? Kullarım, ey beni Adem, ey Adem'in çocukları, Adem'in oğulları, Havva'nın kızları, ne diyorsunuz? Sizinle bir anlaşma yapmamış mıydım ben? Hani ellâ ta'budu şeytan, la ilahe diyecektiniz. Şeytana kul köle olmayacaktınız, şeytanı dinlemeyecektiniz. Ona kulluk yok, yasaktı bu. Böyle bir anlaşmamız yok muydu sizinle? Çünkü innehu leküm aduvvun mubin, o sizin için gerçekten çok büyük, net, ayan beyan bir düşmandı. Bunun bilincinde olacaktınız değil mi? Peki, illallah adına ve eni'buduni dememiş miydim ben size? Bana kul köle olacaktınız, beni dinleyecektiniz değil mi? Demek ki Allah'la böyle bir anlaşmamız var. Peygamberimizle böyle bir anlaşma. Efendim, peygamber zamanında olsaydık peki diyenlere, yani siz şimdi peygambersiz bir Müslüman mısınız demem. Ayıp olur mu? Olur mu öyle şey? Ben şimdi peygamberime inanan, onun peygamberim olduğunu bilen, bilmek zorunda olan bir Müslümanım ve böyle bir ahdim var ona. Evet ey Allah'ın peygamberi, sen aynı zamanda benim peygamberimsin. Ben sana biat ediyorum. Uzat elini. Evet, şu anda senin elin benim elime değmiyor her ne kadar, ama inanıyorum ki Allah'ın eli bizim elimizin üzerinde. Böyle anlaşıyoruz değil mi peygamberimizle? Anne baba için de aynı şeyler söz konusu değil mi? Ama çok daha net, çok daha ayan beyan, belirgin bir yanlış konusu olarak karı koca da birbiriyle anlaşırken aslında ahd ediyorlar, anlaşma yapıyorlar fakat sanki yokmuş gibi davranmıyorlar mı? Nedir nikah? Ey kayınvalidemin kızı, ben seni Allah'ın emaneti olarak kabul ediyorum, anladın mı? Allah seni bana emanet ediyor, senin cennete gitmenden sorumluyum demiyor mu erkek karısına? Kadın demiyor mu kocasına? Ben bugüne kadar koruduğum, üzerinde titrediğim, her şeyim bildiğim, bedenim, namusum, dinim ve imanımla, kafam gönlümle seninle bütünleşmeye razıyım, artık bundan sonra beraberim. Ben seni memnun etmenin Allah'ı memnun etmek olduğuna inanıyorum. Sen değilsin benim hedefim ama Allah beni seninle imtihan ediyor. İmtihanımız kolay gelsin demiyor mu kadın kocasına? Evet, ikisi birlikte bu ahde vefalı davranırken bir de güzel bir vefa, güzel bir tavır, güzel bir hareket içinde olurlarsa elbette bu imandan kaynaklanıyor, imanın gereği oluyordu. 166. İnne hakkan alallahi en la yerfa'a şey'en mined-dünya illa vada'ahu. Dünyada yükselttiği bir şeyi tekrar eski durumuna, aşağılara indirmek Allah'ın bir hakkıdır. Evet, böyle bir yasa var. Dünya ve dünyalık adına kimileri yükselir, kimileri alçalır. Evet, genel bir hükümdür fakat yükselenler alçalır, alçalanlar yükselir, iner ve biner insanlar. İndiren bindiren Allah'tır ama inmez binmez, alçalmaz ve yükselmez. Yani kadru kıymetini, değerini haşa artırmaz, eksiltmez bir Allah'tır. Değeri artıran da Allah, eksilten de Allah'tır. Allah hafidatun rafiadır. Medine'de Aleyhissalatü vesselam Efendimizin devesiyle nice zamanlar yarışan develer olmuştur. Bu badiyeden gelenlerin devesi olabildiği gibi Medine'dekilerin devesi de olmuş. Ama her seferinde yarışta öne geçen Aleyhissalatü vesselamın devesi olmuştur. Bu deve sahipleri dahil bütün Müslümanlar için bir sevinç unsuru olmuş. Buna sevinmiş onlar. Kendi devesini, peygamberin devesi geçince sevinmiş insanlar. Elbette öyle olacaktır. Müslümana yakışan budur. Ama gün olmuş, devran dönmüş, aleyhissalatü vesselamın devesi ihtiyarlamış. İşte o dönem, badiyeden gelen birinin devesiyle yapılan yarışta, o yeni deve, işte şimdiki deve, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin devesini geçmiştir. Sahabeye bu ağır gelmiş, zoruna gitmiş. Nasıl, nasıl olur da peygamberin devesi geri kalır, ikinci olur dercesine sıkıntıya düşmüşler. İşte o anda aleyhissalatü vesselam diyor ki, Allahu Teala hafidatun rafiadır, yükseltir, alçaltır. İndirir, bindirir. Allah'ın bu bir yasasıdır, bir yazgısıdır. Allah'ın sanki hakkıdır bu. Allah'ın özel bir yasasıdır. Öyle yapmıştır da. Bakın isterseniz, mal mülk konusunda da öyle değil mi? Tanıdığınız insanlara bakın. Hatta ilim irfan konusunda öyle değil mi? Tanıdığınız insanlara bakın. Bilenler, daha bilenler, çocukları bilmeyenler değil mi? Zengin, daha çok zenginler, çocukları fakir değil mi? Hatta bir nesilden ikinci nesle değil, bazen aynı nesilde aynı şey görülmüyor mu, ne dersiniz? Evet, yani ben bu kısacık ömrümde görmüşsem, sen de o ömründe görürsün ya da görmektesin elbette. Evet, insanlar kendi hayatlarında, yani bir nesil boyunca bir kişinin hayat programında hem yükseğe tırmanmak hem aşağıya doğru inmek vardır. Yuvarlanmak demiyorum. İkisi de kader, ikisi de imtihan pozisyonudur. Yani Allah hep vererek imtihan etmez. Verir, vererek imtihan eder. Alır, alarak imtihan eder. İşte mesela Davud aleyhisselam, ordunun içinde bir nefer. Allah ona imkanlar vermiştir, saltanatlar. Oğlu bunun dorukta, şahikasında örneğini yaşamış. İnsanlık tarihinde en üst seviyede. Ama onun oğlu mu? Hayır, öyle bir şeyden haberiniz var mı? Devam etmiş mi öyle bir şey? Efendim, o peygamber olduğundan dolayı. Tabii o da peygamber olmayacaktı diyorsanız, ama Davud'un oğlu peygamber olmuş da Süleyman'ın oğlu peygamber olsaydı ne olurdu aleyhisselam? Hayır, ama Allah böyle yapmış. Peki devam eden bir nesil biliyoruz. İbrahim aleyhisselam, oğlu İshak aleyhisselam, oğlu Yakup aleyhisselam, oğlu Yusuf aleyhisselam. Evet, o kadar. Ama Yusuf aleyhisselamdan sonrakilerin ne hale geldiğini biliyorsunuz. Demek ki Allah böyle imtihan ediyor. Talep edenler kazanıyor. İşte öyle. Sallallahu aleyhi ve sellemin sözünü yeniden okuyoruz. İnne hakkan alallahi en la yarfa'a şey'en mined dünya illa vada'ahu. Dünyada yükselttiği bir şeyi tekrar eski durumuna, aşağılara indirmek. Yani önceden aşağıdaydı ya zaten, yükseltmişti ya, onun için eski durumuna indirmek Allah'ın bir hakkıdır. İnne rabbeke yuhibbul mahamide. 167. hadis. Rabbin kendisine yapılan tüm övgü ve şükürlerden hoşnut olur. Elhamdülillah. Elhamdülillahi rabbil alemin. Elhamdülillahi nahmadu. Allahu Teala kendisini övmemizi, kendisine şükretmemizi ister ve bundan memnun olur. Yani ne demek? İhtiyacı vardı da demeyin, haşa, estağfirullah, öyle şey mi olur? Ama kulun bunu fark etmesinden, kulun böylece kulluk yapmasından, bizim bunu anlamamızdan memnun olur Allah. Çünkü tam tersine şükretmeyen küfredecek, hamd etmeyen isyan edecektir. Allahu Teala'yı hamde layık bilmeyen, hayatın o bölümünde başka şeyleri hamde layık bilecek ve bu da onun azabı ve ikabı anlamına gelecektir. Allah onu sevmez, istemez. Allah, kendisine yapılan tüm övgüleri, tüm hamdleri, tüm şükürleri elbette memnuniyetle karşılar. Hoşnut olur, razı olur bu işten, sever. Ne zaman mı? Uykudan uyandınız, daha ağzınız ne dediğinizi tam ifadeden aciz, kafanız, gönlünüz yarı uykuda, yarı uyanmış. Hamd edin Allah'a, deyin ki, Elhamdülillahillezî ahyâna ba'demâ emâtenâ ve ileyhin nüşûr. Allahu Ekber. Ne güzel söylediniz. Hani şu ölümünüzden sonra size hayat veren Allah'a hamdolsun ama unutmadım, sonunda ona döndürülecek, yani ölecek ve yeniden dirileceğim dediniz. Allah sever bunu. Hayatınızı yaşadığınız bir gün boyunca uykuya doğru, yani dünyada bir kademe ölüme doğru yolculuk yapıyorsunuz. Söyleyin, yine hamd edin Allah'a. Elhamdülillah deyin, son sözünüz o olsun. Ya da tuvalete girmiş çıkmıştınız, hamd eder misiniz? Aa, oradan çıkınca da, Peki yemekten sonra zaten biliyorsunuz. Ve benzeri nice konum ve durumlarda, yani siz hamd etmek zorunda olduğunuzu Allah'a arz ettiniz mi, Allah elbette bundan hoşnut olacaktır. Fakat Türkçe'de hamd kelimesiyle şükür kelimesini birbiri yerine kullanmayı severiz. Gerçi bir anlam farkı yoktur Türkçe kullanımda. O da, diğeri de, her ikisi beraber Allah'ın övgüye layık olduğunun beyanıdır. Allah bize bunca nimetler vermiştir. Biz o nimetlerin Allah'tan olduğunu bilir ve Allah'ın bizim yaşadığımız bu ortamda nice güzelliklerin sahip olduğu bilinciyle hamdolsun Allah'a. Hesapsız şükür dediğimizi hatırlarsınız. Fakat Arapça aslına göre hamd, Allah'ın hamde layık olduğunun dille beyanı, yani sözlü ifadesi, şükür ise bunun eylem olarak ortaya konuluşudur. Yani ve kulil hamdülillah diyor Allahu Teala. Yani elhamdülillah de. Öyleyse elhamdülillah denilir. Söylenmesi gereken bir kulluktur. Yapılması gerekir ama söz de yapılır. Ya'melu ale Davud'a şükran ayetinden de öğreniyoruz ki şükür amelle yapılır. Yani Allah'ın verdiği nimetlerle Allah'a kulluk yapmak demektir. 168. hadis. İnne Rabbi emarani en yekuna nutqi zikran ve samti fikran ve nazari ibreten. Rabbim bana sözümün bir zikir, susmamın bir fikir, yani bir düşünce ve bakışımın da ibretli bir bakış olmasını emretti. Evet, Rabbim peygamberime öyle emretmiş. Yani neden acaba? Ben öyle olayım diye, ben öyle bilirim. Değilse peygamberim bunu neden beyan etsin? Niye bana söylesin ki o benim örneğim, ben ona benzemem gerekiyor, ben onu örnek almam gerekiyor. Rabbim emretmiş ki aleyhissalatü vesselama, öyle diyor peygamberim, benim Rabbim bana emretti ki diye başlıyor sözüne. Öyleyse ben de benim Rabbim bana emretti diyebilirim. Ama peygamberime emretmiş, ama benim için emretmiştir de ondan. Çünkü Rabbim bana hayatıma program çizendir. Biliyorsunuz Rab kelimesini. İsterseniz yeniden bir daha düşünün, hatırlayalım beraber. Bir kişiye yaptığı işi yaptırtan ya da yapmıyorsa bir şey, ona onu yaptırtmayan güç onun Rabbidir. Mesela şu anda ben bunları size anlatıyorum. Ben bunları size neden anlatıyorsam, bunu bana anlatan güç neyse o benim Rabbim. Neler olabilir dersiniz? Kolayı var. Hani sizinle bahse girmişimdir. Anlatırsam şöyle, anlatmazsam böyle olur mu dedim. O zaman Rabbim odur işte. Ya da herhalde para düşünüyorsam, bütün bu anlatımların üzerine ben şu kadar gelir getirecek zannıyla anlatıyorsam, Rabbim odur o zaman. Ya da bir şöhret, bir makam, bir mevki, bir koltuk, bir kanepe düşüncesiyle yapıyorsam, ama Allah korusun fakat Rabbim odur o zaman. Ya da hanımla kavga etmişsem, benim kocamın hoca olduğunu nereden anladım? Hep sen başkaları plan yapınca, başkaları para verince mi anlatacaksın? Hayır ama bir de böyle anlat diye zorlamış, ondan korkumdan anlatıyorsam değilse, hiç de içimden gelmiyorsa Allah korusun, ama o zaman Rabbim odur değil mi? Ya da benzeri nice yan ve yamuk, yani batıl ve boş Rablar. Ama Allah kulları sizlere, ben Allah'ın kulu, bu Allah'ın peygamberinin sözlerini anlatmak, öğretmek, birlikte anlamak, yani bunu gündemde tutmak için anlatıyorsam Rabbim kimdir anladınız. Siz dinlerken Rabbinizi siz bilirsiniz zaten. İşte aleyhissalatü vesselam diyor ki, benim Rabbim bana emretti dedi ki, en yekûne nutkî zikran, konuşmam zikir olsun dedi. Sözüm zikir olsun dedi, gündem oluştursun. Allah'ın rububiyet ve uluhiyetini gündemde tutsun. Ben ne söylersem, o mutlaka Allah'ın uluhiyetini anlatsın. Ben ne konuşursam mutlaka Allah'ın rububiyetini anlatsın. Allah, kulu kölesi olunacak tek varlıktır. Allah'a kulluk modeli şudur. Allah şöyle bir kulluk ister. Allah böyle kulluğa razıdır. Ya da Allah'ın şöyle şöyle yapılanlara rızası yoktur şeklinde. Ben hep bütün konuşmam, bütün sözümle Allah'ı zikretmeli. Allah'ın Rab ve İlah oluşu gerçeğini gündemde tutmalıyım. Ben Kur'an'ı anlatmalı, ben Kur'an'ın yaşam modelini tanıtmalıyım. Böyle emretti Allah bana diyor. Ve samti fikran, ama hep konuşmayabilirim. E tabi sabahtan akşama, gündüzden geceye, her bir zamanda, her bir mekanda hep konuşan bir insan, bu mümkün değil. En azından uykusunda, uyandığında, yanında kimse yokken ya da varsa bile zaman zaman, elbette yemek yerken veya uyandıktan sonra veya uyumadan önce elbette susma dönemleri yaşayacaktır insan. İşte o sustuğu dönemlerde bir fikir, bir düşünce için olmalıdır. Böyle emretti Rabbim diyordu. İsterseniz Ahmet bin Hanbel Hazretlerinin hazırladığı Kitab-ı Zühd adlı o hadis derlemesine bir bakın. Abdullah İbni Mesud Hazretlerinden Kur'an hamilinin, Kur'an'la beraber olanın, yükü Kur'an olanın susmasının ne anlama geldiğini orada bir kere daha öğreneceksiniz. Bir de diyor ki aleyhissalatü vesselam bu hadiste, ve nazari ibreten, ve benim bakışımın da ibretli bir bakış olmasını emretti. Yani nereye bakışı? Eşyaya, insana, olaylara, varlıklara bakışı ibret alacak elbette. Siz bu kelimeyi Kur'an'da görür müsünüz? İbret kelimesini. Elbette pek çok yerde ibret ne anlama geldiğini bilirsiniz tabii. Ama mesela birlikte bir ayet hatırlayalım. Sadece ben bir tanesini hatırlasam. Sure 79. Adı Nazi'at. Ayet 26. İnne fî zâlike le'ibraten limen yahşâ. Bütün bunlar haşyet duyanlar adına bir ibret taşıyorlar. Hem de kesinlikle ama mutlaka diyordu Allah. Siz bakın öncesi ve sonrasıyla tümü 46 ayet olan bu sureye ve bu ibret kelimesinin geçtiği yere yeniden bakın inşallah. Demek ki Müslüman aleyhissalatü vesselama emredildiği gibi bakınca ibretle bakandır. Susuyorsa fikren susan, yani düşünerek, düşündüğünden dolayı bir düşünce gereği susandır. Ama konuşuyorsa, söz söylüyorsa o da zikirden dolayı, vahyi gündemde tutmaktan dolayıdır. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.